Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen ilan sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Güzel bir hafta sonu geçirdiğinizi umuyorum. Uzun bir tatilden sonra yine cumartesi günleri radyolarınızda ve YouTube ekranlarınızda birlikteyiz. Fotoğrafın tamamında ben Ahu Özürt, RSFM frekanslarında yeniden birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Bu sabahın gündemi birazcık tabiri caizse gevşek. Siyaseten çok bir hareketlilik yok gibi. Birkaç tane olay var. Mesela Şevket Çoruh'a İzmir'de bir saldırı haberi var. Cumhuriyet'in manşetinde gizlenen saltanat diyor. İki seçim arasında apar topar iade edilen 104'ü lüks 524 aracın listesine ulaşıldı. Cumhuriyet bunu manşete çekmiş ve böyle devam ettiriyor anlaşıldığı kadarıyla otomobil meselesindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı araştırmayı. Aşağıda enteresan bir gelişme var. Birazdan belki sorarız sevgili Suat Toktaş'a. Meral Akşener dün kadın gazetecilerle, Ankara'daki kadın gazetecilerle bir araya geldi ve Erdoğan bu haliyle 2023'te seçilemez, oyları yetmiyor dedi. Ahmet Davutoğlu'nun istifası dünden bu yana konuşuluyor ama gerçekten önümüzdeki 10 gün boyunca konuşacak mıyız? Birazdan öğreniriz gerçekten. Sandığımız kadar önemli bir siyasi gelişmeye dönüşecek mi? Bakalım. Sevgili Murat Muratoğlu'na Sözcü'den bağlanmadan önce bir de Sözcü'nün birinci sayfası şöyle hızlıca paylaşalım. Hainler sınırımızda cirit atıyor. Daha ne bekliyorsunuz? İndirin bu paçavraları. Bu gene ortak devriye meselesi. Televizyonlarda izliyorsunuzdur bazı haber kanalları. Hop helikopter kalktı. Aman da ne güzel beraber devriye geziyoruz. İşte dördüncü devriye, beşinci devriye. Yani biz bu devriyeleri gördük hakikaten. Biz bir tane devriye tanırız. O da sevgili Ebru Keser'le Bilge'nin yaptığı devriyedir. Yıllar önce iki kız kadın gazetecinin yaptığı. Kul şehitlerine gözyaşı, hainlere lanet yağdı. Kuzey Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde yürüyen işin nereye varacağı birazcık daha netleşecek önümüzdeki günlerde. Sayın Cumhurbaşkanı bugün işte oraya 1 milyon yollayalım, evlerini yapalım diyerek işin aslında bir inşaat projesi olduğunu açıkça söylemiş oldu. Sevgili Murat Muratoğlu ile başlayacağım bu sabah. Çünkü Perşembeden bu yana Merkez Bankası'nın indirdiği faizi ve etkilerini konuşuyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Onun arkasından bir dizi bankadan da böyle bir indirim geldi. Bütün niyet anlaşıldığı kadarıyla konut satışlarını nasıl hareketlendiririz, otomobil satışlarına nasıl ivme getiririz. Murat çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Özlemiştik vallahi şöyle sesinizi duymayı. Sağ olun. İyi hafta sonları dileyelim.
Ben de size ve dinleyicilerimize özellikle iyi hafta sonları diliyorum. Dediğiniz gibi faizler düşürüldü.
Şimdi ne olacak?
Ne olacak? Yani aslında ne olacağından önce nasıl oldu diye bakmak gerekiyor. Çünkü bu düşürülen faizler aslında vatandaşı ilgilendiren bir faiz değil. Merkez Bankası'nın politika faizleri tamam 325 bas puan indirildi. Ama sebebi neydi? Bu politika faizi Merkez Bankası'yla bankalar arasında kullanılan faiz.
Evet.
Yani bu faiz düştü diye faizler düşecek diye bir şey yok. Şöyle ki mesela geçen Temmuz ayında bakıyoruz. Merkez Bankası'nın bu düşürdüğü politika faizleri o zamanlar 17.75 seviyesinde. Ama ülkede mevduat faizleri 20.5'larda hatta 21'lerde.
Evet.
Yani Merkez Bankası sadece bankalar arasında birbiriyle ilişkileri olan faizleri düşürdü. Yani bu kredi faizlerinin çok hızlı düşeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bankalar zaten kredi veremiyor. Neden bankalar kredi veremiyor? Çok fazla batıkları var. Batıklara bakarsak zaten geçen gün hadi bu raporlara yansıyan batıklara bakmayalım. Onlar çok ciddi rakamlardan bahsediyorlar. Yani yaklaşık 2,5 trilyon lira Türk lirası mevduatı var. Pardon, trilyon lira, bu kat trilyon, trilyon sıfırlardan sonra şey oldu. 2,5 trilyon ve bunun %10 batığı 250 milyar lira ediyor. S&P'nin raporunda en son bu %20'ye kadar ulaşacağını söylenmişti. Bu da yaklaşık 500 milyar liralık bir batık anlamına geliyor. Ve Türkiye ekonomisi bu batığı kaldıramaz. Ama bu S&P'nin tahminlerinden ileri gelen bir batık. Ama bir de resmi rakamlar açıklandı. İşte en son elektrik üretici ve dağıtıcıları için açıklanan yaklaşık 47 milyar dolarlık bir kredi olduğu söylendi. Ve bu kredinin 12-13 milyar dolarının batık olduğu söylendi. Şimdi 13 milyar dolar hiçbir bankanın kolay kolay kaldıramayacağı, bankaların kaldıramayacağı bir rakam. Şimdi bankaların kredisi batıksa istediğiniz kadar faiz düşürün. Bu bankalar hangi kaynağa gidip de vatandaşa, ya vatandaşa yine kredi verilir, ev kredisi verilir, bunlar küçük krediler, tüketici kredisi verilir. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan büyük projelere, özellikle böyle yap işte devre tarzı değil de daha çok üretime dayalı projelere verilen krediler gerekiyor bize. Ama bankaların ne risk alası var, çünkü önlerini halen göremiyorlar. Şirketler kur farkından dolayı çok ciddi anlamda zarar ettiler ve Türkiye'nin önünü açacak kredileri bankalar kolay kolay veremez. Yani faizlerin düşürülmesinin aslında çok fazla bir anlamı yok, ama faizler düşürüldü, beraberinde bir tehlikeyi yanında getirdi. Çünkü bir kere Merkez Bankası sarayın dediklerini yapıyor. Gidip de kendi fikriyle bir kredi faizlerini düşürmüyor.
Doğru.
Yani zaten bundan 10 gün önce saray tebliğ etti. Merkez Bankası toplantı yaptı. Peki toplantıda ne konuştular? O benim zaten her zamanki merakım. Çünkü zaten sana tebliğ edilmiş bir rakamı açıklayacaksın. Gidip de toplantı yapmanın ne alemi var? 325 bas puan düşürüyorsun. Ama düşen faiz oranlarıyla üretim mi çoğalacak? Hayır. İhracat mı katlayacak? O da hayır. Yani devlet harcamalarını kısması gerekiyor. Kısacak mı? Hayır.
Hayır.
Ki burada en önemlisi, yani herkesin şu anda çok ciddiye almadığı bütçe açığı. Bütçe açığı biliyorsunuz Yunanistan'ı krize götüren ana sebeptir.
Doğru.
Ve bu bütçe açığı Türkiye'de inanılmaz boyutlara yükseldi. İki kere Merkez Bankası'nı tırtıkladılar. İşte bir ilk başta
yedek akçe işiyle.
Tabii yedek akçelerini aldılar. Sonra karlarını önceden aldılar.
Önceden aldılar,
ve
doğru.
Hızla Merkez Bankası ve hala çok ciddi açıkta.
Bu arada galiba kestim sözünüzü ama geçenlerde Emin Çapa ile beraberdik. Merkez Bankası bilançosunun gelişlediğini ve doğal olarak da devletin para bastığını söyledi. Siz de aynı rakamı gördünüz. Merkez Bankası üzerinden bir operasyon dönüyor. Piyasada bir para var. Azalmıyor. Hani ne zaman ATM'den para çeksek böyle gıcır gıcır para geliyor elimize, tabiri caizse. Ne oluyor?
Ya bir genişleme söz konusu. Var. Yani. Tabii var ama gidip de bunu bilançolara bakarak görmek çok kolay değil.
Değil.
Neden değil? Çünkü Merkez Bankası'nın yedek akçeleri normal şartlarda bilançoda olan fakat kullanılmayan bir rakam. Şimdi bilançoda olduğu için bilanço büyüklüğüne eşit olarak tutuyor. Ama pasiften aktife geçiriliyor. Şimdi pasiften aktife geçirseniz, yani hiç normal şartlarda orada teorik olan rakamı siz pratikte kullanmaya başlıyorsunuz. Bu da parasal genişlemeyi beraberinde getiriyor. Yani biz herhangi bir bilanço büyütmesi yapmadık diyorlar. Haklılar. Ama kullanılmayan rakamları gidip kullanmaya başladık.
Doğru.
Şimdi siz bunu kullanırsanız ister istemez bir parasal genişleme. Yani Emin Bey haklı, bir parasal genişleme mevzubayız.
Ama bu para basarak değil, başka şekilde oluyor diyorsunuz.
Yani ama Türkiye'de hepsi böyle oluyor. Yani açıklanan büyüme rakamından, açıklanan faiz rakamına, bırakın enflasyon rakamından, dolar fiyatlarına, her şey baskılanıyor. Ve her şey baskıyla gidiyor ülkede. Yani basın özgürlüğüne, yani neleri sayayım, her şey baskılanıyor. Baskılanmayan hiçbir şey yok. Ve bu bütçe rakamlarını şimdi artık nereden bulurlarsa borç bulmaya çalışıyorlar. Bakın en son bundan 15 gün önce panda piyasası, ki bu Çin'den borçlanma anlamına geliyor. Evet. Samuray piyasası, ki bu Japonya'dan borçlanma anlamına geliyor. Bir de Rusya'ya heyet yolladık borçlanmak için. Yani hiçbirinden dikkat ederseniz cevap gelmedi. Peki biz niye Avrupa'ya heyet yollamıyoruz? Çünkü Avrupa artık yüksek faizde de olsa, düşünün adamlar kendileri %5 eksi faiz veriyor. Yani siz 100 lira yatırıyorsunuz bu yıl, gelecek yıl 99,5 lira alıyorsunuz. Avrupa'da herhangi bir bankalar arası piyasada para yatırınca. Ve siz eksi faizde yaklaşık 16 trilyon dolar dünyada park etmiş durumda. Şimdi biz kaç faiz veriyoruz? %16, %17. Hadi tahvil ve bono faizlerine bakalım. 2 yıllıkları, gösterge faizleri %15'te. Ama adam eksi faiz almaya razı, ama Türkiye'ye parasını getirmeye razı değil. Demek ki burada gerçekten bir sorun var. Kendimizi anlatamama sorunu mu? Bilemiyorum. Ama bunun aşılması için Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.
Evet.
Şimdi Borçlanma Genel Müdürlüğü zaten teknik bir değişiklik. Yani Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu bu işleri. Şimdi Türkiye'nin dış borç stoku 453 milyar dolar. Bunun işte 200 milyar doları özel sektöre, diğeri finansal sektöre. Özel sektör dediğim reel sektöre.
Reel sektör.
Ait, diğerleri finansal ve kamu sektörüne ait. Ama Hazine Maliye Bakanlığı bünyesindeki bu Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün oluşturulması, iç borçlanma ve dış borçlanma yetkilerinin birleştirilmesi anlamına geliyor. Şimdi bu neden önemli? Daha aktif olarak borç aramak istiyorlar. Çünkü ortada borç yok. İçeriden aldığın borcun da bir anlamı yok. Çünkü içeriden istediğiniz kadar borçlanırsınız, borçlanmanın bir kötülüğü olur. Bankalar size borç vermeye başlar. Bankalar dışarıya kredi vermesi gereken parayı devlete
borç olarak vermeye başlar.
Kim büyüyecek? Dışarıdan borç arıyoruz, dışarıdan borç bulamıyoruz. Ya bulduğumuz borçlar da 6,5-7 arasında faizler. Yani bu dünyada olmayan bir faiz. Yani sen batıksın faiz bu. Yani Arjantin benzer faizleri ödüyordu. Şu anda o faizlerle bile gitmiyor kimse. Peki ben biraz uzatacağım da.
Yok yani şeyi sorayım. Hani bütün bu resmin içerisinde bir böyle bir fiktif iyileşme hali. Hani hastanın aniden ateşinin düşmesi, kendini iyi hissetmesi falan gibi şeyler. İşte enflasyonda tek haneye inecek. Eylül'de göreceksiniz.
Evet, o da çok önemli. Çünkü eğer enflasyon düşmezse faizleri düşüremezsiniz. Yani tam tersi, enflasyon neticedir. Hı-hı. Sebep faizdir değil. Yani
tersi.
Enflasyon, evet, tam tersi. Yani bizde tam tersi söyleniyor ülkemiz yönetenlerin üst makamları tarafından. Ama enflasyonu niye düşürüyorlar? Şimdi sokaktan 100 kişiye soralım. Gerçekten geçen yıl aldığı 10 liralık malı bugün 11,5 liraya, ki bu ay sonunda 11 liraya. Yani sadece 1 lira zam olduğuna inanıyor mu? Eylül ayında bu baz etkisiyle, bu baz etkisi nedir? Mesela geçen yıl Eylül ayında enflasyon %6,30 arttı.
Evet.
Düşünün. Bütün Amerika'da bütün yıl uğraşıyorlar. %2'ye bile ulaşamıyor enflasyon. Biz bir ayda Amerika'nın yaklaşık 3 yılın biraz fazlasını enflasyon sadece bir ayda gerçekleştirdik. Durumumuz o yönde. Yani gelişmiş ülkeyle farkımızı. Şimdi 6,30 bu ay artık hesaplamadan çıkıyor. Onun yerine yeni Eylül ayı verisi konuyor. Haliyle enflasyon bir kere 6,30 puan düşerek başlayacak. Şimdi enflasyonunuz %2 bile gelse 4,30 düşerek başlayacak. 10,70 çıkacak. Yani enflasyon %10 geçen yıla göre. Enflasyon aslında fiyatların düşmesi demek değildir. Fiyat artış hızının yavaşlaması demektir. Yani eskiden %20 hızla yükseliyormuş fiyatlar. Şimdi %10 hızla yükselmeye başlamış. Yani bizim buna sevinmemiz bekleniyor. Ama aslında fiyatların hiç artmaması gerekiyor. Enflasyonu düşürmelerinin ya da düşük göstermelerinin ana sebebi, enflasyon düşmezse faizleri düşük düşüremezsiniz.
Düşüremezsiniz.
Neden düşüremezsiniz? Çünkü siz gidip de %15 enflasyon Türkiye'de varken %15 faizle para yatırırsanız, bir yıl sonra paranız aslında hiç değer kazanmamış olur. Niye? Çünkü %15 cebinizden çalarken enflasyon, siz de %15 getiri elde ediyorsunuz. Aslında %15 bile etmiyorsunuz. Yani onun da stopajı kesiliyor.
Doğru.
%13 küsürlere geliyor. Aslında her geçen gün cebinizdeki paranız eriyor. Ama geçen yıl 10 liraya aldığın malı bu yıl 11 liraya alıyorsun dersen, ve sokakta bana herhangi bir 5 kişi gösterirsen ben seni aynı zamanda elinden öpüyorum. Yani buna istatistik kurumu ve hükümet dışında inananlar yok. Yani insan gerçekten utanıyor. Yani enflasyonu sanki ciddi ciddi tartışıyormuş gibi burada anlatıyorum ve %11 olduğunu söylüyorum. Yani buna kimse inanmadığı için aslında boş boşuna zaman kaybediyorum. Yani bakın Ağustos ayında enflasyon sepetinde, yani enflasyon sepetinde 418 ürün var. Bu 418'in sadece 132'sinde düşüş yaşandı. Ve 243 tane maddenin de fiyatı arttı. Yani neredeyse iki katı. Ama enflasyona bakıyorsunuz düşmüş. Yani nasıl ayarlıyorlarsa ağırlıkları, yani benzin, motorin, doğalgaz, çay, sigara, vergi, yani aklınıza gelen her şeye zam geliyor. Gerçekten geliyor. Ama marketlerdeki enflasyon toplama günlerinde bu ha, şimdi enflasyon
belli marketlerde çok... üstelik galiba.
Evet. Ve hepimizin bildiği işte bu 8.000, 9.000 bayisi olan diyelim, franchise olan marketlere tam enflasyon toplama günleri belli.
O günlerde kampanya yaptırılıyor.
Evet, inanılmaz fiyatlarda düşüş yaşanıyor. O günü yakaladınız. Ya, ama o günü yakalasanız bile çarşı pazarda bakıyorsunuz. Şimdi bir yerde bir tane marketin 8.000 tane şubesi var. O 8.000 ağırlığa sahip. Sonra gidiyorsunuz bakkaldaki manava soruyorsunuz ama onun ağırlığı 1. Yani 8.000 bir marketten sadece biri yüksek fiyat gösterirse haliyle fiyatlar artmıyor. Nitekim şimdi İstanbul Ticaret Odası bunu herkes de söyledi. İstanbul Ticaret Odası enflasyonu açıkladı. Türkiye'nin resmi istatistik kurumunun açıkladığı enflasyonun 3 katı. Ya yani bu kadar fark olamaz. Yani ikisinden biri piyasayı manipüle ediyor.
Doğru.
Ya yani hangisi manipüle ediyor? Ya istatistik kurumu ediyor ya İstanbul Ticaret Odası ediyor. Yani bu öyle basit bir şey değil, ciddi bir şey.
Peki. Ama şimdi bunu tamamlayın çünkü biraz globalin etkisinde 1-2 dakikayla konuşayım istiyorum sizinle. Enflasyon konusunda ekleyeceğiniz başka bir şey kalmış mıydı Murat?
Ya ben beni bıraksanız ben akşam.
Tamam konuşuruz ama dağıtmadan. Hani ben hani rakamlarda manipülasyon var. En son anladığım bu. Önümüzdeki dönem baz etkisi hani Ağustos Eylül rakamlarında baz etkisi dolayısıyla bir düşüş göreceğiz. Çünkü niye domatesin soğanın vesairenin fiyatı indi. Tek haneye iner mi bilmiyorum. Ben hala çok emin değilim. Ulaşım ve enerji fiyatları.
Yok inecek, mecburen inecek. Yani illa inecek.
İndirin diyecekler, inecek diyorsunuz.
Ya dün Berat Albayrak açıkladı. Düşük göreceğiz dedi. İstatistik kurumu kim? Berat Albayrak. Yakın arkadaşı Enerji Bakanlığı'nda. Arkadaşını kıracak hali yok. İnecek o.
Gerçek başka da olsa siz bu rakamı göreceksiniz demeye getiriyor.
Kesin hiç.
Peki yani... bu böyle hani duyguları yönetelim, beklentileri yönetelim. Biz güzel dersek güzel olacak ruh halini biz uzun zaman önce geçmemiş miydik ekonomik olarak? Hani... birazcık realiteden uzak bir ekonomi yönetimi yok mu bu ülkenin, hala insanları bambaşka yerde, kendileri bambaşka yerde mi?
Ya ekonomide alınan kararlar bugünden yarın etkili olmazlar. Haliyle zamanı oynama şansınız var. Yani Arjantin mesela bundan 3-4 yıl önce battı, belliydi. Heyhiz adamlar 4 yıl idare etti, 4 yıl sonra sefalete sürüklendi. Yani mesela büyümede hala konuşuyorlar. Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Değil efendim, Türkiye bugün 19. ekonomi. Ama rakamlar o kadar arkadan geliyor, geç geliyor ki.
Doğru.
Siz hala 2023 hedefimiz ilk onun içerisine girmek dersiniz. Ne oldu 2023 hedefleri? 4 yıl kaldı, sonunda anca revize edildi. Hadi 15 yıl önce tutmayacağı da belliydi. Yani büyümek... ekonominin hareketleriyle büyümeyle olmuyor. İşte büyüme rakamı açıklandı. Aslında küçülme rakamı açıklandı.
Evet.
Türkiye küçülmüş ama bu yılı büyüyerek kapayacakmış. Ya büyümenin hiçbir önemi yok. Hikaye kalkınma. Mesela Hindistan dediğiniz ülke 6. büyük ekonomi dünyada ama sefalet içinde. Evet. Yani siz 10 doları bile 1,5 milyar nüfusla çarparsanız inanılmaz bir büyüklük çıkıyor. Şimdi siz 6. büyük ekonomide mi yaşamak istersiniz? 20. sıradaki ekonomide mi? 20. sırada kim var? İsviçre. Kişi başı 85 bin dolara sahip adamlar. Yani
oradaki hani Hindistan'daki 3 milyardan biri olacağıma İsviçre'deki 10 milyondan biri olmak belki daha mantıklıdır diyorsunuz. Bu sıralama fetişizmi, rakam fetişizmi üzerinden gidersek dünya ekonomisini sağlıklı okuyamayız. Bir şey sorayım birkaç dakika. Çok kısa vaktim kaldı aslında.
Tabii efendim.
Ankara anladığım kadarıyla aman da ne güzel, Avrupa Merkez Bankası da faizi indirecek. İşte Trump baskı yapıyor, Fed de indirecek. Bütün konjonktür bizden yana. Biz bu faizlerle zaten sıcak parayı da alırız. Önümüzdeki kışı da böyle geçiririz. Sonrası Allah kerim, sonra da erken seçim zaten filan gibi bir ruh haliyle gidiyor. Dünya konjonktür de bunu mu gösteriyor?
Dünya işin açıkçası çok büyük bir yanılgı içine gidiyor. Bak yani oraya da mı saldırdın diyeceksiniz
herkes,
ama.
Herkes batacak.
Yani oraya da saldırıyorum. Yani şeyde bu Amerika ile Çin'in anlaşması imkansız. Çünkü işin arkasında sanayi falan yapmıyor. İşin arkasında Çin'in teknolojide Amerika'yı yakalaması.
Doğru.
Yapıyor. Ve haliyle gidip de Amerika ile Çin'in bir anlaşacağını beklemek çok mantıklı değil. Sadece Trump'ın sorunu olamaz. Avrupa her geçen gün kötüye gidiyor. Niye? Hem nüfusu yaşlanıyor hem üretim düşüyor. Üretim yok. Hizmet üretimleri de artık eskisi kadar pahalı değil dünyada. Avrupa'nın toparlanması da çok düşünülemez. Bir Amerika hakikaten iyi durumda. Yani dünyadan fazla bir tat yok. İçeriye bakarsak içeride iki tane yeni parti kuruluyor. Ve bu iki yeni parti Türkiye'de dengeleri değiştirecek güçte partiler. İkisi de. Ve AK Parti'nin herhangi bir meclis ayıklaması gözüktüğü anda mecburen erken seçim konuşulmaya başlayacak. Çünkü ülke yönetilemez hale gelecek. Aynı zamanda siz demin yayından önce bahsettiniz. Suriye'deki olay, çamur, bataklık çözülecek gibi değil. Yani biz orada Rusya ile iyiyiz diyoruz. Rusya İdlib'i bombalıyor. Amerika ile iyiyiz diyoruz. Amerika PYD ile beraber
iş tutuyor.
Bölgeyi kontrol ediyor. Şimdi biz hem Amerika'ya hem Rusya'ya karşı çıkıyoruz. Arada Suriye uçakları bizi bombalıyor. Biz orada güvenli bölge diyoruz. Kimseye kabul ettiremiyoruz ve Eylül sonuna kadar süre verdik. Eylül sonunda ne yapacağız? Yani bu savaş esas en maliyetli hikayedir. Yani siz bırakın bütçeyi falan. Hiçbir şey görmediniz eğer gerçekten savaş olursa. Yani Amerika bu savaşın ağırlığına Suudi Arabistan dayanamadı. Sudan'dan çekilmek zorunda kaldı parasal gücüne. Yani maalesef ortada dediğiniz gibi her şey iyi gidiyor gibi gözükse de çok büyük sorunlarımız var. Yani olumlu tek bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü para piyasalarıyla ülke düzelmez maalesef.
Çok teşekkür yani, ediyorum. Daha çok konuşuruz. Bütün yazı tabii birazcık canım, dinlenerek geçirdik. Ama hakikaten ekonomide daha çok da konuşacak şey var. Önümüzdeki yani mesela işsizlik meselesinde çok büyük bir iyileşme göremiyoruz. Yeni istihdam olanağı göremiyoruz. Sevgili Murat Muratoğlu'nun dediği
yani
gibi.
Yani siz telefonu açık bırakın, saat 11'de geri dönün, ben devam edeyim.
Bir gün stüdyoya çağırayım o zaman, burada uzun uzun konuşalım, daha keyifli.
İnşallah olur. Bir gün öyle yapalım.
Tamam, çok teşekkürler ederim. Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi yazarı. Verdiği rakamlar önemli. Şimdi bütün yazı birazcık hafiften rehavetle geçirdik ama enerji şirketlerinin çok büyük banka borçları, tırnak içinde batık sayılan banka borçları artık devletin talimatıyla muhtemelen siz bunları yok sayın, ödenmeyecek sayın şeklinde bir haneye atıldı. Niye banka bilançolarında yer etmesinler diye devlet hakikaten böyle bir talimat verdi. Hani bu var ama yok sayacaksınız. Siz bu paraların gelmeyeceğini kabul edin dendi bankalara. Enerji şirketlerimiz bu durumda. Kurtarıldılar mı yoksa hani bu haliyle birazcık daha bir süre daha idare edebilecekler mi? Bakalım, göreceğiz. Ama bankacılık sisteminin üzerinde çok büyük yük oluşturmaya başlamıştı. Neredeyse not indirimleri, kredi bulmaları falan zorlaşıyordu. Bu operasyon böyle çevrildi hani. Unut onu sen kardeşim. Hani sizin de vardır ya, 2-3 kişiye borç verirsiniz. Beklersiniz ki 1-2 ay sonra belki öderler falan ama sonra anlarsınız ki aslında o borç hiç ödenmeyecekmiş. İş o noktaya kadar gidiyor artık Türkiye'de. Ekonomi yönetiminin Aydınlık Gazetesi'nin bugünkü manşetine göre günleri sayılı demiş tırnak içerisinde Sayın Berat Albayrak için. Biz bu filmi çok gördük. Ne zaman bu olsa işte Reuters da Sayın Cumhurbaşkanı'na kabine değiştiriyor musunuz diye soruyor. O da diyor ki birileri istedi diye yapmayacağız tabii biz bunu. Ankara kulislerinde konuşulanlar hiç öyle kabine değişikliğine filan da niyetinin aslında olmadığı şeklinde. Sevgili Suat Toktaş'a soracağım. Benim yıllardır meslektaşım olan, son dönemde özellikle TV5'te Ahmet Davutoğlu'yla yaptıkları açık oturum herhalde en ses getiren işlerden biri oldu. Suat, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
Rica ederim, kolay gelsin abi.
Çok sağ olasın. Şimdi bu yeni parti meselesi, en son siz yaptınız. En büyük röportajı, en büyük mülakatı siz yaptınız. Sizden sonra da zaten bir tek Sayın Ali Babacan Karar Gazetesi'ne konuştu. Evet. Sen daha sonra Medyascope'a da anlattın o röportajın, o üçlü evet. mülakatın izlenimlerini. Dünkü istifa senin için sürpriz mi? Bu kadar hızlı bekliyor muydun? Ve Can Ataklı'nın bugün dediği siyaseten bitmiştir yorumuna ne dersin?
Şimdi şöyle, istifa sürpriz değil. Aslında süreci evet 22 Nisan'da bir manifesto yayınladı Sayın Davutoğlu. Ondan sonra işte sonraki aşamaları biliyoruz. İhraç edilmeyi aslında bekliyordu, istiyordu. Hı. Niye? İşte genel başkanlıktan ayrılmak zorunda kalmış, başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmış. Dolayısıyla kendi parti tabanında bir mağduriyet algısı vardı Davutoğlu için. Hı hı. O yüzden ihraç edilme onun epeyce bir hediye sayılabilir kendi açısından. Çünkü yeni bir mağduriyet algısıyla pozisyonunu daha da güçlendireceğini söyleyebiliriz. Ya da en azından beklentileri öyle. Sürpriz oldu mu peki? Aslında sürpriz şöyle, evet yani ihraç edilmeden işte istifa etmeyi kararlaştırdılar. Fakat Konya'daki Erdoğan'ın Konya mitingi süreci hızlandırdı. Niye Konya mitingi süreci hızlandırdı? Çünkü o normalde o alanda çok genç kalabalıkların katıldığı mitingler yapılıyordu. İşte sorduk daha önceki mitinglerde katılım ne oluyordu. Yani 100 binden aşağı düşmüş bir miting görmedik demişlerdi. 200 bine kadar çıkmış sayılardan söz ediliyordu. Ama o mitingde Davutoğlu ekibinden konuştuğum insanlara göre 7-8 bin. Ama en nihayetinde işte başka kaynaklardan baktığımızda da 15 bin gibi rakamlar telaffuz ediyor. Yani katılım inanılmaz bir şey. Bundan da benim anladığım kadarıyla Davutoğlu ve ekibini Erdoğan sorumlu tuttu. İşte sanki tersinden bir çalışma yapılmış gibi katılmayın yönünde. Öyledir değildir onu bilmiyoruz. Ama en nihayetinde işte başka şehirlerdeki mitinglerde de artık katılımların o seviyede olmadığını da biliyoruz. Zaten seçim süreci değil, belki de doğal bir şeydir, hani değişimdir, ama sonuç olarak eskisi kadar kalabalık mitingler yapılmadığını biliyoruz, yapılamadığını biliyoruz. Hı hı. Ama Konya mitingi büyük bir, anladığım kadarıyla, hüsrana yol açtı. Çünkü sen de görmüşsündür, işte basına da yansıdı. Önce alanı daralttılar, işte 2 saat beklediler dolsun diye. Öyle haberler çıktı ya işte.
Doğru.
Bu hüsran bir öfkeye sebep oldu anlaşıldığı kadar Erdoğan'da ve süreci hızlandırdı. Ondan sonra işte disipline sevk edildiler falan. Dolayısıyla arkasından ihraç edileceklerini gördükleri için de ihracı beklemediler. Ama en nihayetinde istedikleri adım da atılmış oldu. Hı hı. İhraç süreci başlatılmış oldu. İhraç edeceklerine işte biz istifa ediyoruz diye çıktılar.
Peki bundan sonrası için senin tahminlerin, bugün iki ayrı parti devam edebilir. Bu birisi Ekim'de, biri Kasım'da kurabilir. Bir yığın tahmin var. Şimdi enteresan bir şekilde siyasette herkes 2 puanı geçmeyecekler, 4 puanda kalacaklar diyor ama herkes de bu iki ismin yapacağı hareketi beklemeye ve konuşmaya başladı. Biz akşamları tartışma programlarında bile herkes bunu dinliyor ve bunu dinlemek istiyor gördüğüm kadarıyla.
Mesele şu orada, yani 1-2 puan, 4 puan hadi önemli değil. Yani 2-4 olsa, 4 de olsa bir demek ki gerçekten böyle bir ihtiyaç arayışı var. İhtiyaç var. 2, biraz AK Parti zayıflasın da işte hani başka siyasal kompozisyonların önü açılsın gibi beklentiler var. Ama anlaşılan şu ki geçen şey gördün mü bilmiyorum. ORC'nin bir anketi vardı. Hı hı. İşte Babacan'a oy verir misin? Davutoğlu'na oy verir misin? İşte birisi 11-12 civarı çıkıyordu. Davutoğlu işte 7-8 gibi çıkıyor. Hı hı. Şimdi oy verir misin ayrı mesele. Hani
doğru.
Seçime girdiğinde de oy verirler mi o ayrı mesele. Tamam. Ama o 1-2 puanları niye konuşuyoruz? Biz dediğim gibi ihtiyaç var belli ki. 2 evet, çünkü artık 50+1 bütün dengeleri değiştiriyor. Hı hı. O 50+1'i zayıflatacak faktörler de evet AK Parti'nin içinden çıkacak bu oluşumlardır. Giderek de zaten eridi. İşte zar zor bu son seçimlere baktığımız zaman %50'liye bile MHP ittifakına rağmen yaklaşamadıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla yani bu 50+1 öyle bir siyasi hayata girdi ki ve Erdoğan'ın ayağını öyle bir dolandı ki dolayısıyla buradan 1 puanlık 2 puanlık partiler olsa bile yaratacağı etki itibariyle kendisinden daha büyük bir beklenti ve korku yaratıyor. Ondan dolayı da anlaşılır da bir şey ya bu kadar ilgi gösterilmesi.
Peki. Peki Sayın Babacan'ın mülakatını da soracağım ama sıcağı sıcağına dün Sayın Akşener'in kadın gazetecilerle yaptığı bir görüşme var. Orada Erdoğan'ın 2023'te seçilmesi imkansız, kendisinde bunu gördüğünü biliyorum diyor. Bugün bazı gazetelerde, sen o cenahın nabzını da tutuyorsun biliyorum, Saadet, İyi Parti, Demokrat Parti, Babacan ve Davutoğlu hareketinin toplam bir şeye dönüşebileceği, bir işbirliğine, güç birliğine gidebileceği, İyi Parti ile CHP'nin yollarının bir süre sonra belki ayrılabileceği, HDP meselesi de var bu işin içinde. Oradaki siyasi kompozisyonu nasıl görüyorsun? Öyle bir hakikaten bir merkeze doğru bir sağ, eski tabirle bir zeytin dalı oluşumu vesaire gibi bir şey var mı? Yoksa İyi Parti ile CHP'nin arası bir süre daha devam eder mi?
Ya İYİ Parti ile CHP'nin arası bir süre daha devam eder mi? Biraz bu mevcut gidişat, işte bu HDP meselesi, Diyarbakır'daki anneler meselesi. Oralarda evet bir takım sorunlar yaşandığını görüyoruz. Hatta işte bu yönde yorumlar da var. Bu özellikle öne çıkarılması bu meselenin, işte Akşener bir şey söylesin, İYİ Parti bir şey söylesin de işte HDP ile bir olan işte doğal yakınlık, o seçim öncesinde gördüğümüz bir bozuluversin. Tabii yani bu yönde şeyler de işte AK Parti tarafından diye düşünecek olursak, oralardan da böyle işte bazı bu ayrılıkların öne çıkarılmaya çalışıldığını, sosyal medyada özellikle de bu yönde bir çalışma olduğunu da görüyoruz. AK Parti, CHP ile İYİ Parti arasındaki ayrılıkları körükleme yönünde çaba olduğunu görüyoruz. Öte yandan o işte pek çok partinin bir araya gelme meselesi kurumsal olarak bir araya gelirler mi gelmezler mi, onu öngöremiyorum. Yani ama artık zaten kurumsal olarak bir araya gelmenin
bir anlamı yok.
Bir anlamı yok çünkü etki yaratabiliyorsun. Yani onu gördük, işte son seçimlerde gördük, İstanbul seçimlerinde gördük. Yani o etkiyi yaratabiliyorsun. Dolayısıyla artık ittifaklar yoluyla da yürütülebiliyor. Yani şunu kim derdi? Saadet Partisi ile çizgileri itibariyle söylüyorum. Saadet Partisi ile CHP'nin, HDP ile İYİ Parti'nin aynı aday etrafında birleşeceğini ve aynı adayı AK Parti'yi zayıflatmak ve yenmek için aynı adaya destek vereceklerini, aynı adaya oy vereceklerini kim söyleyebilirdi? Bunu gördük. Dolayısıyla şimdi bundan sonra kurumsal olarak birleşmişler, birleşmemişler, bu çok anlamlı bir şey olmaktan çıktı. Fiili koalisyon, kaldı ki partiler yapmasa bile halk sandıkta o fiili koalisyonları kendisi yaratıyor zaten. Çünkü evet, bir şeyden bıkmış usanmış, bu anlaşılıyor. Ve değiştiremiyor. O zaman ne yapacağım? Ya ben işte normalde şu partiydim ama buna oy vermem. Bunların partilerin genel merkezlerini bile aşan bir motivasyon, bir hareket tarzı olduğunu gördük zaten. Dolayısıyla bir araya gelip gelmemeleri çok da bir şey ifade etmiyor ama ileriye dönük, işte yeni bir seçim dönemine girilirse, işte bu tip ihtiyaçlar her doğduğunda bu temasların çok sıklaşacağını ve işbirliklerinin daha da artacağını, daha belki çemberin daha genişleyeceğini görebiliriz. Daha doğrusu halkaların daha fazla olacağını görebiliriz. Çünkü dediğim gibi işte iki hareketin daha geldiğini görüyoruz. Bu çok fazla değiştirecek o denklemleri. Yani bugün CHP ile İYİ Parti yan yana yürüyor olabilir. Yarın işte bu iki parti de devreye girdiği zaman, ki girecekler öyle görünüyor, yani artık geri dönüşü yok. Onlar da devreye girdiği zaman yeni kurumsal olarak yeni bir takım şeyler, işte arayışlar ve temaslar olabilir. Ama en nihayetinde herkesin hedefinin mevcut iktidarı ve mevcut cumhurbaşkanını değiştirmeye dönük bir hareket geliştirme çabası içinde olduklarını görüyoruz.
O halkalar birbirine değdikçe geçişkenlik, kadrolar arasında, belki kurmaylar arasında da işbirliği vesaire, o şey büyüyecek diyorsun. Peki Sayın Babacan'ın aylardır beklenen ama sonunda sadece Karar Gazetesi'nden Ahmet Taş getirenle Yıldıray Uğur'a verdiği mülakat konusunda ne yorum yaparsın? Herkesin söylediği gene hiçbir şey söylemedi şeklinde. Sayın Babacan ekonomi yönetiminde de böyle ketum ve temkinliydi. Çok bir şey söylemezdi gerçekten ama şimdi daha iddialı bir siyasi duruş için ortaya çıkıyor. Kendisi dışında da bir kadro hareketi olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Sen ne okudun o mülakatta?
Şimdi şunu anlıyorum. İşte sorulması gereken sorular sorulmuş mu? Yani bir hareket başlarken evet sorulması gereken sorular sorulmuş. Ama ben Sayın Ahmet Taşgetir'in de işte yayına almıştım. Şunu göremedik tabii o röportajda. Şimdi Davutoğlu üzerinden bu çok yapıldı. Davutoğlu önce üzerindeki işte bagajları, kendisine yönelik eleştirileri yanıtlamak zorundaydı. Ve iş oradan başladı. Yani bu eleştiri, öz eleştiri sürecinden başladı.
Doğru.
Babacan'ın bu tip bagajı da yok. Genellikle pozitif bir imajla bırakmış gitmiş. O kendi döneminde ekonomi iyiydi. Dolayısıyla negatif bir algı yok. Dolayısıyla şu andaki o süreci istediği gibi yönlendirebiliyor, yönetebiliyor. Ne yapıyor? Genel ilkelerini anlatmıştı biz. Onu gördük. Yani ne yapmak istiyor? Türkiye'yi nasıl okuyor? Ve bu okumanın sonucu olarak da evet ne yapmak istiyor? Nasıl bir partileşme için ne olacak? Nasıl bir Türkiye vizyonu var? Onları anlatmıştı. Ama en nihayetinde evet o eleştiri öz eleştiri süreçlerini şimdi Babacan işletmeyecek mi? Yani bu
tabii doğru.
Davutoğlu üzerinden mi yürüyecek? Yani en nihayetinde 13 yıl, 2 yılı Dışişleri Bakanlığı, 11 yılı Ekonomi Bakanlığı. Anlıyorum yani siyasetten biraz daha uzak bir alan gibi görünüyor ekonomi. Ve başarılı olduğu için de orada bir avantajı var ama 13 yılda da bu parti bir yerden bir yere geldi. Ülkeyi de bir yerden bir yere getirdi ve bugün sorunlu bir atmosferden söz ediyorsak o süreçlere ilişkin Babacan ne söylüyor? Bunların sorulması ve bu yönde de kendisinin de bir takım
söyleyeceği sözü olması değil mi?
Tabii yani olması lazım. Yani hiç geçmişi yokmuş gibi davranarak ben şimdi böyle bir parti kuracağım, Türkiye vizyonunda bu deseniz ne olur? Hiçbir şey ifade etmez. Çünkü sonuç olarak 13 yıl boyunca bir iktidarın içinde bir bakanlık yaptınız, etkili de bir bakanlık yaptınız. O döneme ilişkin ne söylüyorsun? Bugün buraya nasıl geldi? Kimin nerede hatası oldu ve bu nasıl telafi edilebilirken edilemedi? Şimdi bunlar sorulmayacak mı? Sorulacaktır. Ama muhtemel ki ikinci bir röportajda veya basın toplantısında olacak. Onların henüz şeylerini, yöntemini kararlaştırmadıklarını anlıyoruz. O tarafta da işte görüştüğümüzde biz de sonuç olarak röportaj taleplerimiz var.
Hı hı.
Görüştüğümüzde bir medya planlaması, bir çıkış planlaması yaptıklarını görüyoruz. O yüzden bu röportajda da genel çerçeveyi gördük.
Çizmiştim.
Niye? Yavaş yavaş hani bir medya planlamasını, stratejilerini böyle, partileşme stratejilerini de böyle kurmuşlar. Önce bir genel çerçeve çizdi. Sonrasında bu dediğimiz noktalara gelecektir herhalde. Yani biraz daha ayrıntılara girdik. Artık röportajlar mı olacaktır, basın toplantısı mı olacaktır, onu kendi aralarında tartışıyorlar.
Peki, çok teşekkürler. Demek ki hani herkesin söylediği sadece ekonomiyi yönettim deyip kenara çekilemez. O süreçte yaşanan bir yığın şey konusunda söyleyecek sözü olmalı. Veya Sayın Davutoğlu'nun yaptığı gibi öz eleştiri yapabilmeli diyorlar. Sen de bunun yapılması gerektiğini ve yapılacağını
düşünüyorsun. Yapılması gerekiyor, yapılacağını da düşünüyorum. Çünkü bunları yapmadan nasıl bir yeniden iktidara talip olabileceksiniz? Yani hiç mi bu ülkede değil miydiniz? Hep bu ülkedeydiniz. Bu iktidarın içinde miydiniz? Evet, bu iktidarın içindeydiniz. Hem de 13 yıl. Şimdi bunları hiç konuşmadan ben bir parti kuracağım. Sonra işte iktidara talip olacağım. Bu çok bayağı bir acemice bir çıkış olur. Onu da yapacaklar.
Yapılırsa ben de sağ ol.
Mutlaka yapacaklar.
Çok teşekkürler sevgili Suat
Toktaş.
Kolay
gelsin abi.
Sağ ol, sana da kolay gelsin. Stüdyoya da bekliyoruz inşallah bu
tamam,
sene.
Teşekkürler.
Bol bol. Bu bölümü tamamlamadan şimdi birazdan sevgili Nevzat Bingöl'e Diyarbakır'a bağlanacağız. Çünkü hem bu annelerin oturma eyleminin aldığı şekil ve şemal, bakanlar bile HDP kapısında ne oluyor orada falan. Bir de bu Suriye meselesi, onu konuşmadan önce birkaç paragraf Sevilay Yılman'dan bugün Habertürk.com'da yazmış. Özellikle Davutoğlu'nun istifası sonrasında AK Parti içinden atılan sevinç çığlıkları, aman iyi ki de gittiler vesaire falan gibi önemli bir uyarısı var. Mesela eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakanlardan Ali Babacan ve Mehmet Şimşek gibi AK Parti'nin ana kodlarına hakim, partide kuruluşundan bu yana yer alanların partiden kopma süreçlerinde de benzer sevinçli haller sergilenmişti. Yanlış anlaşılmasın söylediğim, elbette bu insanların partinin yönetim kadrolarıyla ters düşmeleri, partiden gitmeleri filan eleştirilebilir. Ama sevinmek niye? Sevince boğulmak neden? Sonuçta giden sadece Abdullah Gül ya da Babacan, Davutoğlu, Beşir Atalay ve diğer isimler değil ki. Giden aynı zamanda partinin ağır hafızası, partinin genetiği. Yani sonuçta gidenler sıradan insanlar değil ki. Biri eski cumhurbaşkanı, diğeri eski başbakan ve bakanlık yapmış insanlar. Sevinileceğine, bu kayıplar nedeniyle neden çekim merkezi olmaktan uzaklaşıyoruz diye kahrolunması gerekmez mi? Yazının tamamını Habertürk.com'da okursunuz. Sevilay Yılman diyor ki bu kadar da olmaz. AK Parti bu giden isimler arkasından tencere tava çalmasın. Birazcık kendi içine bakıp sorsun niye kaybediyoruz diye. Nitekim bazı AK Parti il ilçe teşkilatlarından isimler, eski milletvekilleri, onlardan da böyle Twitter'da istifalar okuyoruz gün boyunca. Pek çoğu belki bizim duymadığımız isimler de olabilir ama AK Parti kadrosundan ayrılan ve bundan sonra hareket edecek olan isimlerle diye kullanılan cümleler var. O bir yana AK Parti'ye yakın medyada enteresan. Yeni Şafak'ta bu sabah itibariyle ben en azından 3 tane galiba yazısı bitirilen, köşesi kapatılan isim duydum. Bunlardan bir tanesi Serdar Tuncer, bir tanesi Faruk Aksoy. Bir diğeri de galiba başka bir iki isim daha var. Yeni Şafak küçülüyor mu yoksa hafifçe muhalefet sergilen Özlem Albayrak gibi isimleri tasfiyeye mi gidiyor? Onları da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Şimdi hemen bir Diyarbakır sevgili Nevzat Bingöl telefon attığımızda. Nevzat çok teşekkürler.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok sağ ol bu yayınımıza bağlandığın için. Şimdi önce bir istersen sen birkaç haftadır bu Selahattin Demirtaş meselesini yazıp çiziyorsun ama şu annelerin nöbeti konusunu bir netleştirelim. Orada anladığımız kadarıyla HDP'den bir beklenti var ama son bir hafta içerisinde iki bakanın gitmesi, sanatçıların kapıda işte resimler çektirmesi falan. Bundan ne bekleniyor, ne görüyorsun?
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bu kadar sulandırılabilirdi. Bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar. Çünkü anneler burada çocuklarını, 18 yaşındaki küçük çocuklarını PKK'dan istiyorlar. Zira PKK'nın da bu anlamda uluslararası sözleşmelere imza attığı sözleşmeler var. 18 yaşından küçük savaşçıları çatışmalara almayacağım ya da bünyeme almayacağım.
Evet, İsviçre'de bir şey imza attılar gerçekten.
Sözleşmeye imza atmıştı. Dolayısıyla bu annelerin her şeyden önce çok haklı bir gerekçeyle burada oturup, yani yer önemli değil, HDP'nin önünde de oturabilir, genel merkezin önünde de oturabilirlerdi, AK Parti'de de İçişleri Bakanlığı'nın önünde de oturabilirlerdi, mekan hiç önemli değil. Anneler evlatlarını istiyor. Ancak muhatap olarak HDP'yi görüyorlar. PKK ile ilişkisi olduğunu düşündükleri ve aracılık yaptığını iddia ettikleri yer olarak HDP'nin önünde eylem yapıyorlar. Oturma eylemi yapıyorlar. Sessizce oturma eylemi yapıyorlar. Ancak son günlerde özellikle çok ilginç ziyaretçiler gelmeye başladı. Sakallı kişiler gelip ayin yapar gibi işte bir takım dualar, salavatlar, yani benim bildiğim salavat, kurban kesilirken salavat getirilir. Ancak bu evlatlar daha yaşıyor. Bu evlatları kurban vermedi bu aileler. Evlatlarını istiyor. İşte boyalı gelip işte annelerin yanında oturup çek evladım, çekemem bunu sosyal medyada paylaşalım diyen çok sayıda insanlar gördük. Yani sulandırıldı açıkçası. Oysa bu evrilebilirdi. Yani burada çok sayıda anne bir araya gelip PKK'yı bir evriştirebilirlerdi. Ancak buna imkan verilmedi. Buna müsaade edilmedi. İşin içine başka şeyler, başka kaygılar da girince bu eylem maalesef annelerin oturmasından öteye gitmiyor. Çok hazin bir durum. Üzüntü olduğum bir durum yani.
Çok kısacık bir şey soracağım. Yandaş basın ve bu işte magazin figürleri falan dahil olmasaydı dediğin gibi gerçekten HDP PKK'ya bir şey yaptırtabilir miydi bu çocukların dönmesi için? Daha önce benzer şeyler gördük çünkü biz. Zaman zaman bunu olabildiğini de biliyoruz. Bu sefer
yani şöyle, süreç farklı, gündem farklı, dönem farklı ve gerçekten de bir sonuç alınabileceği bir dönemdi. Neden sonuç alınabileceği bir dönem? Çünkü yani süreç onu gerektiriyor. Artık insanların hani silahlı mücadelenin artık olmaması gerektiğini, demokratik yöntemlerle sorunların çözülmesini istediği bir dönem. Hele hele bu Sur olayları, daha doğrusu Hendek operasyonları sonrasında bir takım düşünceler insanların kafasına yerleşmişti. Bu anlamda HDP'ye yani halk ciddi bir baskı uygulayabilirdi. HDP'nin eli güçlenebilirdi. HDP bu anlamda hani PKK'ya kanallarla, farklı yöntemlerle işte halk tepki gösteriyor, halk tepki duyuyor diyerek bir hem HDP'nin eli güçlenmiş olacaktı, hem de sorunun çözümü için gerçekten de bir koşul yaratılmıştı. Ancak dediğim gibi bunu magazinleştirerek işin suyunu çıkarttılar, sulandırdılar diyebiliriz. Bir de şu söyleniyor, yani devletin, yani şu anda sosyal medyada PKK'ya yakın işte hesaplarda devletin bakanı, devletin İçişleri Bakanı HDP il binası önünde diz çöktü diyor. Öte yandan yine kadın bakanının gelip annelerin içinde oturup başını önüne eğip üzüntülü bir fotoğraf vermesi de eleştiriliyor. Yani tamamen sivil bir eylem olarak kalabilseydi bu iş kesinlikle ben çözüme ulaşabileceğini, bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Tabii sivil inisiyatifler dışında bu sanatçılar, diğerleri, bu hani çok şey yapmayayım da medya severler diyeyim.
Doğru.
Onun ötesine geçmeyeyim de bunların bu işi sulandırması olmasaydı farklı bir yere geçecekti. Tabii burada insanlar şunu da soruyor. Yani bu medyada çıkan magazin sanatçılarıyla ilgili bilmem kaç yüz haftadır cumartesi annelerinin de eylemi vardı. Yani oraya o anneler de evlatlarını istiyordu. Oraya gittiniz mi? Dolayısıyla bir samimiyet de sorgulanıyor. Yani maalesef Türkiye'de çok iyi niyetlerle başlayan ve kesinlikle sonuç alınabilecek bir eylemi işte bu tarz medya meraklıları nedeniyle sulandırmış olduk. İnşallah bundan sonra hani bir çeki düzen verilir de özellikle bu ziyaretçilerle ilgili. Mesela dün Afyon'dan 4 şehit annesi ve babası, toplam 8 kişi geldi. Çok mağrur bir şekilde geldiler. Acınızı paylaşıyoruz.
Evet, tabii.
Biz evlatlarımızı yitirdik. Umarım sizlerin sizler evlatlarınıza kavuşursunuz. Sizin yanınızdayız. Acınızı anlıyoruz gibi bir yaklaşımları da oldu.
Çok anlamlı.
Yani bu tarz ziyaretçiler olduğu zaman aileler de daha mutlu oluyor. Ama bu işten bir medya çıkarı bekleyenler, işte sosyal medya iki kare fotoğrafım olsun, ben de oraya gittim demek için gelenler, mesela az önce bir grup ziyaret etti. Çok lüks araçlarla, ama çok lüks araçlarla, 2-3 tane yani devlet erkanın bile kullanmadığı araçlarla geldiler. Yanınızdayız, acınızı paylaşıyoruz. Ya yani her şeyin bir
adabı
var, üslubu var. Yok yani şey vermeye değil, buraya kendi görüntünüzü vermeye değil, bu ailelere bir destek olun. Bu aileler evlatlarını istiyor. Eğer bu aileler evlatlarını almak için gerekli baskıyı kurabilirlerse, Türkiye'de bu silahlı çözüm, silahlı yöntem en azından bir ortadan kaldırılacak diye bir fırsat yaratılabilir, ama maalesef işte iki kare medyada resmim olsun diyenler sayesinde sulandırıldı.
İnşallah önümüzdeki hafta biraz daha soğukkanlı ve daha çözüm odaklı devam eder. Çünkü hakikaten onların derdi hepimizin derdi. Bu Kulf'taki şehitlerimize de buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Gencecik insanlar odun toplamaya gitmişler. Ev ısıtmak için ek iş yapmaya gitmişler. Mayın patlaması sonucu hayatlarını kaybettiler, şehit oldular.
Kesinlikle bu şiddetin bir an önce artık bitmesi lazım. Bölge halkı da bunu yüksek sesle dillendiriyor. Ama can almaya da devam ediyor.
Peki hemen oradan bu beraber gezilen devriyeler, sınırda PYD bugün Sözcü'nün manşetinde işte bazı yerlere bayrak çekti, indirdim bunları diye. Bir herkesin de ağzında böyle bir işte Ekim gibi filan bir Fırat'ın doğusuna bir operasyon artık kaçınılmaz hale gelecek. Bu iş böyle gitmez filan gibi. Sen orada ne görüyorsun? PYD belli bir YPG, Suriye Demokratik Güçleri artık hangi ismi kullanırsa. Belli bir hattın gerisine çekildi anladığımız kadarıyla. Türkiye ile Amerika'nın ortak devriye gezmesi, beraber helikopterlerle askerlerimizin gitmesi de pek böyle bir heyecanlı güzel bir şeymiş gibi haber kanallarında her gün canlı yayında gösteriliyor. Ama işin arkasında ne dönüyor, ne görülüyor?
Tabii ülkenin en büyük sorunlarından biri de medya meselesidir. Medya doğruları görmezse ya da doğruları vermezse vatandaşlar da her şeyi sürpriz olarak ya da farklı olarak görebiliyor, karşılayabiliyor. Şimdi Fırat'ın doğusunda bir defa hani çok böyle ilgili ilgisiz detaylara giriliyor. Bayrak çekti, onu yaptı, bunu yaptı. Şimdi Fırat'la ilgili, Fırat'ın doğusuyla ilgili durum şu. Orada Irak'ta olduğu gibi bir şablon var. Şablon, Irak'taki şablon buraya olduğu gibi oturtuldu.
Tamam, bunu netleştirelim.
Bir çekiç güçtü Irak'ta. Burada güvenli bölge. 10 Aralık 2018 tarihinde yazdığım yazıda özellikle belirtiyorum. Diyorum ki Fırat'ın Irak'ta uçuşa yasak bir bölge gibi bir güvenli bölge oluşturulacak. Çünkü ne olmuştu Irak'ta? Bu çekiç güç uçuşa yasak bölge oluşturduktan sonra çatışmalı olan iki güç, Barzani ile Taliban'ı bir araya getirildi, barıştırıldı. Geçen gün yazdığım yazı aynı şeyi tekrar ediyorum. Diyorum ki Irak'ta da Suriye'de de uçuşa yasak bölge ilan edilecek. Burada iki ayrı grup var. Tevdem ve NKS, yani YPG'nin içinde olduğu Tevdem ile Roj Peşmergelerinin içinde olduğu NKS. Bunlar bir araya getirilecek, barıştırılacak. Bu anlamda tabii yazıdan 3 gün sonra bir haber çıktı. İngilizler burada bu anlamda bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu Suriye'deki uçuşa yasak bölge ya da güvenli bölge konusunda Türkiye'nin bir anlaşması oldu. Yani kendi yaptığımız hatalarla diyeyim baş başa kalıyoruz. Sonra Türkiye şunu söyledi, dedi ki biz uçuşa yasak bölge konusunda şey değiliz, yani geri adım atabilir gibi bir açıklama oldu. Amerika'nın hemen karşı bir açıklaması oldu. Güvenli bölge olmazsa Türkiye'de bombalar, büyük bombalar patlayabilir. Ardından ikinci bir açıklama, özellikle kayyum atanan ya da işte Doğu Güneydoğu bölgelerinde vatandaşlarımızın seyahat etmemesi ile ilgili
Amerikan dışlarından bir açıklama geldi. Evet.
Şimdi Kulp'taki patlamaya bakıyoruz. İşte Antep'te bombalı eylem ile ilgili yakalanan iki kişi olduğunu tabii emniyet açıkladı. Yine Mardin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek iki kişi yakalandığı söylendi. Bunları ard arda koyduğumuz zaman Suriye'de bir defa şimdi Türkiye'nin anlaştığı şey durum şu. İlk 4 kilometre Türk ve Amerikan güçleri, sonraki 9 kilometre Amerika ve yerel devriye, yerel güçlerden oluşan bir devriye, PYD dışındaki bir Arap devriye. Ondan sonraki 5 kilometrede de PYD olacak. Yani 32 kilometre değil, 18 kilometrelik bir bölgeyle anlaşıldı. Ancak bu konuda Türkiye'nin bu anlaşmadan sonra itirazları oldu nedense. Dolayısıyla bir takım söylemler de var. Evet, önümüzdeki süreçte Türkiye o bölgeye bir operasyon düzenleyebilir. Düzenleyebilir mi? Evet. Türkiye'nin siyasetine baktığımızda bunu yapabilecek bir durumda. Ancak şunu da unutmamamız gerekir. Önümüzdeki süreçte İdlib'de de bir operasyon yapılabilir ve burada milyonlarca insan Türkiye sınırına yığılabilir. Doğru. Bunu da unutmamak lazım. Tabii bir takım başka durumlar var. Onu da daha sonraki programlarda da konuşuruz.
Uzun uzun konuşuruz. Peki.
Mesela şu olabilir.
Bir cümlecik söyle.
Şu olabilir. İdlib'e kara gücü olarak rejimle anlaşan, yani rejimin kara gücü olarak demokratik Suriye güçleri girebilir.
Bu epeydir hakikaten konuşulan bir senaryoydu. Bundaki çok kısa yanıt alayım. Buna biz nasıl bakıyoruz Türkiye olarak? İstemiyor muyuz bunu biz?
Yani Türkiye tabii ki bunu istemez. Ama Türkiye şunu yapıyor. Ben rejimle görüşmem diyor. Rejimle işte PYD'nin anlaşmasını da istemem diyor. Ama bir şey üretmiyor. Bir Doğru. politika üretmiyor. Biz politika üretmek dışında bu böyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak. Yani bunların
olsaydı olurdu yani.
Politikalar üretmemiz gerekir. O yok. Neden DSG, Demokratik Suriye Güçleri, neden rejim şey olarak girecek? Bir defa Suriye rejim ordusunun yeterli miktarda insan kaynağı yok. Bir bu. İkincisi, bugüne kadar Suriye rejimine Haçlı Şabi, Hizbullah ve Afganistan, Pakistan'dan gelen milis grupların kara gücü olarak hareket ediyordu. Ancak Amerika'nın Haçlı Şabi'yi vurup o bölgeden uzaklaştırması, İsrail'in Hizbullah'la işte mücadelesi sonucu Hizbullah'ın da Lübnan'a geri dönmesi, geriye sadece Afganistan ve Pakistanlı az miktarda bir milis grubu var. Dolayısıyla rejimin İdlib'e sokabileceği bir kara gücü yok. Bu anlamda daha önce de görüşmeleri vardı. Yani sonradan da Suriye ordusuna
entegre olacak şekilde
demokratik Suriye güçleriyle bir anlaşma yapılarak İdlib'e sokulabilir diye düşünüyorum.
Bu önemli. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nevzat Bingöl. Hem Diyarbakır'da hem Suriye cephesinde ne olduğunu öğrendik. Pazartesi haftaya işte bu üçlü zirve, Putin, Ruhani, Erdoğan zirvesi. Oradan çıkabilecek İdlib konusunda bir uzlaşı arayışı, belki önümüzdeki döneme yönelik bir anayasa taslağı vesaire. Hani Ankara'nın tek derdi anladığım kadarıyla 1 milyon mülteciyi göndereyim, orada da bir güzel inşaat yapayım, bunun da parasını tercihen Suudiler versin gibi gözüküyor. Yani hani onun dışında pek bir kaygısı olduğu ya da bir politika üretimi olduğunu ben şu ana kadar görmüş değilim, ama bakalım, belki pazartesi birazcık daha net görürüz Ruslar ve İranlılar da resme dahil olduğunda. Çok teşekkürler, kolay gelsin diyelim.
İyi yayınlar diliyorum.
Nevzat Bingöl'ün yazılarını negazete.com'da okuyabilirsiniz. Önemli tespitleri var. Selahattin Demirtaş'ın siyasi geleceğiyle ilgili de önemli yorumları vardı. Önümüzdeki haftalarda yine sık sık konuşacağız. Şimdi bu önemli, önümüzdeki dönem açısından hem dediğimiz gibi konjonktürün nasıl değişeceği, hem bunun ekonomiye etkileri. Birazcık da şimdi medyaya bakalım, ama medyanın hep konuştuğumuz siyasi ayağına, gazetecilere vesaire değil, cumhuriyetçilerin tahliye olması elbette çok keyifli, çok bize moral veren bir iş oldu. Zaten gereksiz yere yatıyorlardı, ama özgür olmaları hepimiz için mutluluk verici. Medyanın öbür tarafına bakalım istiyoruz, çünkü bu sene anladığımız kadarıyla televizyon cephesi, televizyonlar, ana akım televizyonlar, düşen bütçeler, azalan reklam pastaları, Netflix gibi oyuncuların devreye girmesiyle, büyük global oyuncuların devreye girmesiyle dizi sektörünün değişiyor olması, bütün bunlar önümüzdeki sezona nasıl etki edecek? Televizyon eleştirmeni ve senarist sevgili Oya Doğan telefon attığımızda. Oya, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim Ağabeycim.
Şimdi Merhaba. Biraz heyecanlı bir sezona giriyoruz gibi gözüküyor. Mucize Doktor gibi bir, mesela otistik doktorun hikayesini anlatan önemli kalıp kıran hikayeler de var. Bir de çok alıştığımız, hep aynı yerde reyting yapacak gibi gözüken zengin adam fakir kız şablonları, diziler. Genel bir şey yapar mısın, bakış atar mısın, bu sezona nasıl giriyoruz?
Ben, Mucize Doktor hepimiz için aslında bir mucize oldu. Çünkü açıkçası bu sezon çok da keyifli başlamıyordu. Yani yine çok bildiğimiz, hiç ezber bozmayan, hani nerede reyting yapacağını senin de dediğin gibi çok iyi bildiğimiz, aynı formülün defalarca denendiği ve seyircinin artık sıkıldığı, açılışta da söylediğin gibi Netflix gibi başka aktörlerin de artık bu pastanın içerisine girdiği bir durumda. Mucize Doktor ilaç gibi geldi. Sen de sevmişsindir herhalde. Hani
çok, çok özel bir çalışma.
En azından farklı bir şey izledik diyebildik. O yüzden umut vericiydi. Şimdi inşallah bu reyting birkaç hafta daha böyle devam ederse ekranlarda böyle farklı işler göreceğiz. Biliyorsun Türk televizyonları şunun üzerine kuruldur. Biri bir şey yapar, biri bir risk alır. Hmm. O risk başarıya ulaşırsa arkasından da bir sürü takipçisi gelir. O yüzden çok umut verici bir gelişme oldu. Yani bu sektör için mucize olabilir, evet, gerçekten.
Gerçekten. Yani uzun zamandır beklenen şeyi riski alıp farklı bir şey koyup onun arkasında şimdi artık izleyici desteği çok önemli ama değil mi? Böyle ikinci haftadan sonra kalkıp gene vurdulu kırdılı dizilere kaçarsa izleyici ve onun günü değişirse mesela, böyle işliyor mu hala kural bilmiyorum ama bu kadar önemli bir girişim. Çünkü hem aile sağlığımız için hem toplumsal anlamda önemli bir işi var, bir fonksiyonu var yani bu dizinin. Senin tahminin bunun benzerleri gelebilir mi arkasından? Veya ben böyle hazırlıklar duyuyor musun?
Şu an için duymadım. Yani çok yeni ama mutlaka gelecektir. Ya zaten genel olarak problem şu, bu sektörde şöyle başlıyor her şey. Herkes bir önceki sezondan farklı bir şey yapmak isteyerek yola çıkıyor. Hmm. Ama o farklılık, masada farklılık diye başlayan şey yayına çıkmaya gün sayarken gitgide yine birbirinin benzeri hale dönüşüyor. Çünkü bu devirde risk almak çok da kolay bir şey değil aslında. Yani hani azalan reklam pastası çok etkiliyor bu durumu. Eskisi kadar risk alamayan bir sektör var. O yüzden hani bence bir önümüz, yani bir 5 hafta daha bu reytingleri almaya devam ederse çok hızlı bir şekilde ekranda bu tarz işleri izleyeceğimizi düşünüyorum.
Peki birazcık da Netflix'i yorumla, çünkü bu internet sansür falan derken herkes bir paniğe kapıldı. Eyvah, şimdi Netflix'e konan diziler de sansürlenecek ya da Türkiye'den Netflix için çekilen dizilere de ayar verilecek falan gibi. Endüstri ne konuşuyor bu konuda? Çünkü gördüğüm kadarıyla oyuncular, ajanslar ve prodüksiyon şirketleri için bir nefes borusu haline geldi yabancılara iş yapmak ve bu tip platformlar.
Ya aslında oyuncular açısından ve yönetmenler açısından çok gerçekçi konuşmak gerekirse Netflix bizi izleyiciler için harika bir platform. Hani en azından başka konuların, farklı seçeneklerin olduğu bir şeyler izleyebiliyoruz ama işin ekonomik durumuna baktığımız zaman yapımcılar açısından oraya iş yapmak çok da keyifli bir durumda değil. Çünkü aslında biz Türk dizilerimizi yurt dışına pazarlayarak, yurt dışına satarak, hani soft power dediğimiz bir güç haline getirdiğimiz durumdayken Netflix'in Türkiye pazarına girmesiyle beraber ve biz bu dizilerimizi aslında çok ünlü oyuncularımız sayesinde satabiliyoruz.
Doğru.
Oralarda ünlü olan 20 tane oyuncumuz sayesinde. Bu oyuncularımızla Netflix'i seçmeye başladığından itibaren Türk dizilerin satışları azalmaya başladı.
O enteresan, bunu bilmiyordum.
Dolayısıyla yani öyle bir durum, yani öyle bir duruma dönüşüyor. Dolayısıyla bizim Türk yapımcılarımızın çok Netflix'e iş yapmak gibi her birinin böyle bir isteği olduğunu düşünmüyorum. Hatta birçoğuyla da konuşuyorum. Hani Netflix'e iş yapmanın ekonomik olarak çok karlı olmadığına inanıyorlar. Çünkü o zaman bütün hakları Netflix'e teslim etmiş oluyorlar.
Bu ilginç, çünkü seninle daha önce de konuşmuştuk, hakikaten yumuşak güç. Bu hafta da yine Guardian yazmış mesela, kadın oyuncular niye hep aynı tipte kadınlar seçiliyor Türk dizilerinde vesaire, niye türbanlı kadın mesela az diye sabah sosyal medyada paylaşıldı. Türk dizilerinin hala yurt dışındaki gücü ihracat kalemi olarak devam ediyor ve bunları prodüktörlere ve kanallara satıyorlar değil mi? Netflix bambaşka bir şey, bir global alıcı ve alıyor ve senin dizini istediği gibi her yere satabiliyor.
Evet, senin artık yurt dışı satış hakkın gibi bir durum ne olmuyor? Zaten bütün hakları Netflix'te olmuş oluyor.
Peki öbür türlüsünde hala eski gücümüz var mı veya üretebiliyor muyuz, yoksa eski dizilerimi satıyoruz sence?
Eski dizileri satıyoruz. Çok yeni bir bu sektörde çok fazla dizi yurt dışına pazarlayan biriyle oturduk ve sohbet ettik. Hani o geçmiş günlerimiz yok yani. Hani biz aslında şunu satıyoruz Ahu. Yurt dışı bizden şunu talep ediyor. Güçlü kadın hikayeleri görmek istiyorlar. Ve duygu anlattığımız işleri satabiliyoruz. Hani mesela burada Türk televizyonlarında son yıllarda aslında şiddetin çok sattığını görüyoruz. Hani
doğru.
kadın dizlerinde çok fazla şiddet var. Doğru. Erkek dizlerinde de çok fazla şiddet var. İşte bunu aksiyon diyorlar bu türe. Biz ben şiddet diyorum ama onlar aksiyon diyor bu türe. Bu aksiyonu zaten Amerika çok iyi yapıyor. Bizden çok daha iyi yapıyor ve dünyaya pazarlıyor. Dolayısıyla biz zaten beceremiyoruz aksiyon dediğimiz türü çok iyi bir şekilde yapmayı. Bizden duygu satın alıyorlar baktığımızda. Ve dolayısıyla bizde çok Türk televizyonlarında azaldı duygu anlatımı.
Eski hikayeleri benzer hikayeler çekildiğini görüyoruz. Eski Türk filmlerini anımsatan. Kurgunun hala izleyicisi olduğunu görüyoruz. Ama senin dediğin gibi şiddet dozu çok artmış. Artık hani rütün kapısına dayanılacak şekilde büyüdü. Ama bunun da pek çok kanala çok büyük gelir ve reklam getirdiğini görüyoruz. Bunu sen şöyle nabızlarını yokladığında yapımcılar falan kendi içlerinde tartışmıyorlar mı? Yani abi bu kadar da yapmayalım, bunlar da olmaz falan demiyorlar mı kendi içlerinde?
Ya bir rutin izin verdiği, ya bence hiçbiri bunu düşünmüyor.
Öyle mi?
Yani rutin izin verdiği ölçüde yapmaları gereken bir şeyler yapıyorlar. Çünkü gerçekten sektör ekonomik olarak o kadar zor durumda ki mesela Türkiye'de dizi yapıp kimse para kazanmıyor. Yurt dışına satıştan para kazanıyorlar. O yüzden de aslında kimse bize dizi yapmıyor. Herkes yurt dışına dizi satmak için dizi yapıyor.
Bu enteresan bir şey. Hakikaten ihracat kalemi artık bize fazla şey diyorsun.
Çünkü şu anda para yok. Yani öyle düzen bu kadar büyük paraların döndüğü bir sektörün Türkiye'de buna sıcak para olarak dönüşü yok. Bütün her şey aslında yurt dışına satış için yapılıyor. Yani mesela bir tane bu geçen hafta başlayan dizilerden bir tanesi Çocuk diye bir dizi. Ben diziyi şöyle izledim. Bunu Araplara satmak için, bunu Latinlere satmak için, bunu bilmem neye satmak için koymuşlar bu kareleri. Yani o kadar belli şablonlar vardı ki dizinin içerisinde. Hani tamam yani zaten hedef çok belli. Ama tabii ki yurt dışına satabilmek için Türk izleyicisinden reyting alması gerekiyor.
Doğru. Ve tabii iyi Türk oyuncuları, ismi markası olan Türk oyuncuları kullanmaları gerekiyor değil mi? O popülerlik anlamında.
İşte o da zamanla değişiyor yani. Hani evet, hani çok bilindik isimler var mesela. Kıvanç Tatlıtuğ'un dünyada da bir marka değeri var ve bu markanın karşılığında bir değeri var. Hı hı. Maddi bir değeri var. Onun içinde yer aldığı işler çok yüksek ücrete satılabiliyor ama dizisi burada tutmazsa yayından kaldırılıyor. Yani ikisi beraber
birbirini etkiliyor.
Dizinde herkese çok etkiliyor. Herkese çok kazandırıyor.
Peki bir de son olarak şeyi sorayım. Dizi haricinde bu sene televizyonlarımızda ilginç bir şey göreceğiz mi? Senin tahminin
bence
var mı?
Formatlar görmeye başladık. Daha fazla formatta görebiliriz. Hani işte yemek yarışmaları başladı ya şimdi hani bir sürü kanalda.
Evet.
Bence daha fazla formata doğru da gidebiliriz. Sezon yeni açıldı. Hani yeni açılıyor. Yani önümüzdeki hafta daha fazla bizi de
göreceğiz.
Gelecek. Göreceğiz. Ama hani şeyi de görüyoruz. Yani dizi süreleri gerçekten artık çok uzun. Aşırı uzun ya. Hani her şey aslında kendi tekrar etmeye başladı ve seyirci de artık tam olarak ne olacağını biliyor. Hani
hikaye kurgularında bile sürpriz kalmadı değil mi? Şey olmuyor hiç.
Yani bir de televizyon artık hani ana akım medya televizyonda izlediğimiz dizileri artık an be an yayınlandığı saatte daha çok 45 yaş üstü izliyor. Hani onun dışında hep herkes ya kaydediyor ya internetten izliyor. Böyle bir durumlar da söz konusu ya artık.
Doğru.
Hani dilediğin zaman dilediğin yerde izlemek gibi bir özelliğin de var artık.
Doğru.
O yüzden başka seçeneklerde denenmek zorunda kalacak. Çünkü bence biraz reytingler etkilenecek bu sene. Ve ekonominin durumu da etkileyecek.
Doğru.
Hani başka formatların deneneceğini düşünüyorum bu yıl. Diziden çok format izleyebiliriz. Çok fazla deneyebilirler.
Formattan kastettiğimiz mesela yarışmalar mı? Başka şeyler. Bilmiyorum, mesela yemek.
Müzik yarışmaları, Survivor gibi yarışmalar. Hani yeteneksizsiniz gibi. Hani O Ses Türkiye gibi yarışmalar.
Yarışmalar göreceğiz. Doğru. Biraz daha maliyet açısından da her zaman.
Ya da Test gibi, MasterChef gibi.
Hı hı.
Yani onlar zaten var. Hani bunların alternatifleri de olabilir.
Çıkacak. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Oya Doğan. Televizyon eleştirmeni ve aynı zamanda senaryo yazıyor. Çok da güzeldir kalemi. İnşallah televizyonlarımızda da görürüz seni yakın zamanda diye umuyorum. Çünkü senin bilgin, duruşun, her şeyin bambaşka. Kolay gelsin diyelim. Ağzına sağlık.
Sana da iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler Oya'cığım. Çok sağ ol yayınımıza katıldığın için. Oya'nın tespitleri çok önemli. Televizyon sektörü bu seneyi krizi nasıl yönetiriz, ne kadar az zarar yazarız diyerek geçirecek gibi gözüküyor. Mucize Doktor'u seyretmediyseniz seyredin. Gerçekten otistik bir çocuğun tıp doktorluğuna uzanan hikayesi. Böyle karakterleri Amerikan dizilerinde, Batı dizilerinde, Avrupa dizilerinde de şimdi artık izliyorsunuzdur. Çok görürsünüz. Hikayenin içine entegre edilir bunlar. Normal hayatın parçası haline getirilir. Türk dizileri, Türk senaristleri yıllarca bunu yapmaktan kaçındı. Korktular, üzüldüler. Aman şimdi burada izlenemeyiz, reyting düşer kaygılarına girdiler. İlk defa bu kadar cesurca bir şey deniyorlar. Fox'a buradan bir kez daha büyük alkış, Fox Türkiye'ye. Bir şey daha deneyecekler. Ben bir ara böyle bir ipucu almıştım. Bir itfaiyeci kadınlar dizisi konuşuluyordu. Bakalım olacak mı? O da heyecanla özellikle kadın camiasının, kadın cinayetleriyle mücadele eden onlarca STK'nın, güçlü kadın figürü görmek istiyoruz ekranda diyen insanların heyecanla beklediği bir iş. İnşallah olur. Kimde hangi kanalda olacağını bilmiyoruz ama konuşulduğunu bir ara hatırlıyorum. Yavaş yavaş toparlayalım bugünkü yayınımızda. Fotoğrafın tamamında bugün önce biraz ekonomi, sonra yoğun siyaset konuştuk. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha çok konuşacağız. Siyaset hareketlenecek gibi gözüküyor. Ama Diyarbakır konusunda Nevzat'ın vurgusu önemli. Aileleri ziyarete gereksiz bazı insanlar veya faydasız insanlar geliyor diyor. Lüks arabalarıyla gelenler, magazin karakterleri, iki tane sosyal medyaya atalım diyenler. Ben bunları 15 Temmuz davalarında da görmüştüm mesela. Sırf Silivri'ye geldik, iki kare resim çektirelim hainlerin önünde deyip resim çektirip atan, sonra bunu işte il teşkilatlarımız bizim orada olduğumuzu görsün diye sosyal medyaya koyan karakterler vardı. Şimdi hala partideler mi bilmiyorum kendilerini tabii. Kapatırken iki tane kitap tavsiyesi, çok yeni çıkmadılar ama okumak için önemli. Erhan Altunay, İstanbul'un Pagan Çağı, Bizans öncesi İstanbul, güzel ve eğlenceli hikayeler. İstanbul, biz sadece Fatih'ten sonrasını biliyoruz. Ondan önce bir Bizans'ı var. Bizans'tan da öncesi var. Şimdi her kazıda aşağıdan bir şeyler çıktıkça şehrimizin değerini daha iyi anlıyoruz. Ve Suat İlhan'dan Jeopolitik Güç Odağı Kuramı. Dünyanın değişen dengelerini konuşmak, anlamak için birazcık daha okumaya vakit ayırmamız lazım önümüzdeki günlerde. Bu Kırmızı Kedi'den, öbürü de Destek Yayınları'ndan meraklıları için. Fotoğrafın tamamını bu haftada tamamladık. RSFM'de bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Outer space to find another race.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Ki ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.